Ayrım 66, sayfa 567, 52. kısım. Kararmış granit yapının üzerindeki soluk levhada Sandunov hamamı yazılıydı. Çift kanatlı meşe kapı kapalı ve kilitliydi. Ama Lukin kapının altından sızan ışığı gördü. Kapıyı yumruklayıp bekledi. Arkasına döndü, parke taşı kaplı yola baktı. Issızdı. Arabasını köşedeki Berlin otelinde bırakmış, buraya yürüyerek gelmişti. Paşanın oynamak istediği oyun neydi ki? Neden burada hem de bu saatte buluşmak istemişti? Sandro, Moskova'nın en eski halk hamamlarından biriydi. Paşa neredeyse 20 yıldan beri genellikle akşamları buraya gelir, hamamın boş olmasından yararlanarak yalnızlığın keyfini yaşardı. Kapının ardında çekilen sürgüleri duyup döndü. Kapıda mavi önlüklü, orta yaşlı bir kadın duruyordu. Saçı tepesinde toplanmış kocaman memeleri dengesini bozacak gibiydi. ''Kapalıyız, yarın gel.'' Paşa Kokunko beni bekliyor. Kadın tereddüt etti. Uzunca bir süre Lukin'e dikkatli baktı. Sonra kapının önündeki yola baktı. Lukin'in girmesine izin verdi. Lukin fayans kaplı sıcak kurulara girdi. Kadın kapıyı kapattı, sürgüleri itti. Girişteki ışıklardan çoğu söndürülmüştü. Ama Lukin, koridorun ucunda hamama ve halvete inen aşınmış basamakları gördü. Kadın bekleme salonundaki cam bölmenin arkasından kalın beyaz bir havlu ve iple bağlı bir tutam kayın yaprağıyla geldi. Merdivenlerden inip sağdaki ilk odaya girin. Paşayı orada halvette bulacaksınız. Lukin havluyu ve kayın dallarını aldı. Kadın cam bölmenin içindeki masanın başına döndü. Küçük bir tepecik oluşturan köpekleri sayarak onar onar istiflemeye koyuldu. Lukin taş basamaklardan indi. Yarı yolda durup derin bir nefes aldı. Keskin nane kokusuyla karışık sıcak buharın ciğerlerine dolduğunu, bu duygunun onu rahatlattığını hissetti. Merdivenlerin dibinde, sağda yarı açık cam kapıyı gördü. İçeri girdi. Duvarları boydan boya metal dolaplarla kaplı bir soyunma odasıydı. Ortada kare şeklinde dizilmiş ahşap sıralar vardı. Solunda buharlanmış cam bir kapı halvetlerden birine açılıyordu. Buharlı camın ardında bir insan vücudu gördü, ıslığa benzer sesler işitti. Hamamda yıkanmanın üç aşaması vardır. Önce halvete girip terler, deriniz kızarıp delikleri açılıncaya kadar kayın yapraklarıyla döversiniz. Daha sonra ölü deriyi atmak için sıcak süngerlerle yıkanırsınız. İyice ısınınca da buz gibi su dolu bir havuza dalar, sonra da dinlenme odasında bir şeyler yiyip içersiniz. Lukin yandaki odadan gelen, dışarıdaki sokakların dondurucu soğuğundan sonra insanı kendine getiren sıcak dalgasını duydu. Tahta sıraların birinde paşanın eşyaları vardı. Diğerinde de Lukin için konulduğu belli, buharı tüten bir leğen sıcak su. Soyundu, elbiselerini özenle katlayarak tahta sıralardan birinin üzerine yerleştirdi. Demir kancasını çıkarmadı. Çıplakken tuhaf ve çirkin görünüyordu. Beyaz havluyu başının üzerine koydu, kayın dallarını leğene daldırdı. Sonra cam kapıyı açıp hoş kokulu buharın içine daldı. Paşa mermer bir sıranın üzerinde çırılçıplak yatıyordu. Neredeyse bembeyazdı. Omuzlarının üzerine attığı beyaz havluda kan lekeleri vardı. Hemen tepesinde belinde peştemalıyla yaşlı bir özbek duruyordu. Özbek, paşanın ıslak bacaklarına ve kalçalarına elindeki kayın dallarıyla vuruyordu. Yerde sıcak su dolu bir leğen, süngerler, tahta bir tepsiye serpiştirilmiş nane yaprakları görülüyordu. Tepsinin hemen yanında da bir şişe vodkayla iki kadeh, bir de paşanın yıpranmış deri evrak çantası duruyordu. Özbek kırbaçlamayı kesip döndü, sapsarı yüzünün ortasındaki çizgi gibi gözlerini Lukin'e çevirdi. Paşa hareket etti, vücudunu güçlükle mermer sıradan kaldırdı, Lukin'i görünce Özbek'e döndü. ''Bizi yalnız bırak İhsan.'' Özbek başıyla peki işareti yapıp çıktı. Paşa dış kapının kapandığını duyana kadar bekledi. Sonra mermer sıralardan birini göstererek ''Otur Yuri'' dedi. Sesinde bir tuhaflık vardı ama Lukin başının üzerindeki havluyu alıp beline doladı. Paşanın karşısına oturdu. Buhar sıcaktı. Kayın yapraklarını bir yana bıraktı. Onları kullanamayacak kadar bitkindi. Paşanın süngerlerden birini kaynar su dolu leğene daldırışını, sonra suyu üzerine akıtışını izledi. Yüzünün acıdan buruşmasına rağmen acele eder bir hali de yoktu. Lukin sabırsızlıkla ''Çok önemli olduğunu söylemiştin paşa.'' dedi. Paşa arkadaşının yüzünü inceledi. ''Bir haftadır uyumamışa benziyorsun.'' Lukin yıkılmak üzereydi. Yine de kendini zorlayıp hafifçe gülümsedi. İyi bir uykuya hayır demezdim doğrusu. Sen nasılsın? Daha kötüsü de olabilirdi. Doktorun acıyı dindirmek için verdiği morfinin etkisi geçmeye başladı. Ama burası rahatlamamı sağlıyor. Yıkanmayı kesip ayağa kalktı. Köşedeki sıcak su musluğuna kadar gitti. Leğenini doldurdu. Kaynar suyun içine nane yaprakları ufaladı. Geri döndü. Eliyle Luke'nin çenesini kaldırdı. Dikkatli bir doktor gibi uzunca bir süre arkadaşının yüzünü inceledi. Sonra su dolu leğeni ve temiz süngerlerden birini uzattı. Adrenalin değil de sanki ter dedi. Al, vücudunu ıslat. Buharı içine çek. Yaşlı hamamcılar ne der bilir misin? Hamam seni terletir, vücudunu sertleştirir, inceltir, içini temizler, şeytanı kovar. Eski Rus atasözünü söylerken gülümsüyordu. Sonra tebessümü kayboldu. Yüzü yeniden ciddileşti. Sanki ruhunda şeytan varmış gibisin Yuri, dedi. Lukin leğeni kaldırıp soludu. Sıcak suyun kokusu merhem gibiydi. Süngeri kaynar suya batırdı. Gözlerini kapadı. Suyu yavaş yavaş yüzüne akıttı. Nane kokusu burun deliklerini doldurdu. Kokulu su cildini okşadı. Süngeri vücuduna sürmeyi kesti. Gözlerini açınca paşanın kendisini izlediğini gördü. Nane iyi geliyor mu? Biraz. Neler oluyor anlat. Bu kadar önemli olan ne? Paşa ayağa kalkıp deri evrak çantasını aldı. Soyunma odasına açılan kapıyı gösterdi. Gel, dedi. Odaya geçelim. Sana göstermek istediğim bir şey var. Soyunma odasına girdiklerinde paşa kapıyı kapadı. Ahşap sıralardan birine gidip çantanın kayışlarını açtı. Kırmızı kapaklı bir dosya çıkarıp Lukin'e baktı. Kurtla ilgili bir şey dikkatini çekti mi? Tuhaf bulduğun bir şey yok mu? Lukin kaşlarını çattı. Ne demek istiyorsun? Ne tuhaf? Her şeyden önce dosyasında birkaç sayfanın eksik olduğunu biliyoruz. Daha önce de söylemiştim. Bir soruşturmacının çalıştığı konuyla ilgili bütün bilgilere ulaşamaması pek enderdir. Bak paşa, bütün bunların anlamı ne? Paşa durakladı. Seni uzun zamandan beri tanıyorum Yuri. Seni her zaman sevdim, her zaman beğendim. Birlikte iyi kötü birçok badireden geçtik. Lukin sabırsızlıkla, bütün bunların ne anlama geldiğini açıklamayacak mısın? Diye sordu. Paşa uzunca bir süre Lukin'in yüzünü inceleyerek baktı. Sonra, Beria'ya güvenmediğini söylediğinde haklıydın dedi. Bu akşam da neden haklı olduğunu anladım. Hiçbir şey anlamıyorum. Sen iyi bir insansın Yuri Lukin. Çok usta bir soruşturmacısın. Ne yazık ki seni kandırdılar. Kimler? Stalin ve Beria. Lukin'in kaşları şaşkınlıkla kalktı. Paşa yanına ahşap sıraya oturdu. Bir süre başka tarafa, boşluğa baktı. Sonra yeniden Lukin'e döndü. Lukin Moğol'un yüzünü merakla inceliyordu. Baktığı yüzde korkunun gölgesini gördü. Paşa söyleyeceklerini geciktirmek için tereddüt ediyordu. Gerçekten de korkmuş gibiydi. Dosyayı uzatan eli titriyordu. Buna bakmanı istiyorum. Ne bu? Alex Slensky dosyasının aslından aldım. Paşa, seni çılgın. Bana vaaz verme Yuri, umutsuz durumundayız. Umutsuz durumdayız. Çıkmazın ta dibindeyiz. O yüzden arşive gidip anahtarı çaldım. Dosyanın aslına bir göz attım. Memurlardan biri beni içeride gördü ama dosyayı yerine koyduktan sonra. Paşa, kendini gerçek bir tehlikeye attın. Şimdikinden daha büyük bir tehlike değil. Paşa tereddütlüydü. Yuri, o dosyada görmeni istemedikleri, sana bilerek göstermedikleri bir şey var. Dahası da var. Ama önce sana verdiklerime bir bak. Paşa ayağa kalkıp kapıya gitti, usulca açtı. Dönüp Lukin'e baktı, gözleri kederliydi. Şimdi seni yalnız bırakacağım. Bak ve dikkatli oku Yuri. Sonra konuşuruz. Kapı kapandı, paşa gitmişti. Lukin dosyayı açtı. Dosyada soluk bir fotoğraf, bir de çok ince kağıttan tek bir sayfa vardı. Lukin önce fotoğrafa baktı. Eski ve sararmış resmin köşeleri de kıvrılmıştı. Resimdeki bir erkekle bir kadın fotoğraf makinesine gülümsüyorlardı. Adam sert hatlarıyla ve yumuşak, koyu renk gözleriyle yakışıklı birine benziyordu. Sinek kaydı tıraş olmuştu. Kadınsa sarışındı. Oldukça güzeldi. Çıkık elmacık kemikleri ona kararlı bir görünüm kazandırıyordu. Erkeğin kucağına oturmuş, bir kolunu da adamın boynuna dolamıştı. Mutlu görünüyorlardı. Birbirlerini sevdikleri de besbelliydi. Luke'un resimdekilerin elbiselerinin stilinden ve kesiminden fotoğrafın 20'li yılların sonunda ya da 30'ların başlarında çekildiğini düşündü. Fotoğrafın arkasını çevirdi, sağ alt köşede Marx Bulvarı'ndaki fotoğraf stüdyosunun mavi damgasını gördü. Çiftin hatlarında tanıdık bir şeyler vardı. Bunların Slenski'nin annesiyle babası olması gerektiğine karar verdi. İçinde resimdeki yüzleri sanki daha önce görmüş gibi tuhaf bir duygu vardı. Bunların zamanında ünlü parti üyeleri olabileceklerini düşündü. Kağıtta Slenski'nin ailesiyle ilgili kısa bilgiler vardı. Asıl adı Stepanovich'ti. Babası da Smolenski yakınlarında yaşayan bir köy doktoruydu. Raporda KGB'nin atası olan Okpun'un doktoru ve ailesini tutuklamaya gittiği yazılıydı. Nedeni ise belli değildi. Yine rapora göre doktor tutuklanma kararına direnmiş, kaçmaya çalışırken de vurulup öldürülmüştü. Karısı da kaçmak istemiş, o da kocasının sonunu paylaşmıştı. Doktorun 3 çocuğu tutuklandıktan sonra idam emirleri de gelmişti. Doktorla karısının ölüm emirlerini doğrudan Stalin vermişti. Okudukları Lukin'e mantıklı gelmedi. Çocuklardan biri Slenski ise hayatta kalmayı nasıl başarmıştı? Lukin yeniden dosyaya daldı. Okuduklarından çoğu önemsiz gibiydi. Slenski'nin yaşadığı trajedi, onun kinini ve öç alma isteğini açıklıyordu. Ama hepsi bu kadardı. Dosyada soruşturmada kullanabileceği, ona bir yol, bir yön gösterebilecek hiçbir şey yoktu. Slenski'nin Moskova'da temas kurabileceği isimler, aile dostları falan da yoktu. Kaldı ki rapor, ailenin bütün diğer üyeleri öldürülmüşken Slenski'nin nasıl olup da kurtulduğunu da açıklamıyordu. İşte burası Lukin'i şaşırtıyordu. Uzun bir süre ahşap sıranın üzerinde oturdu, kaldı. Bir sigara yaktı, başının üzerinde döne döne yükselen dumana daldı. Bütün bunların içinde göremediği bir şey olmalıydı. Olmak zorundaydı. Ama ne? Üstelik de neden? Asıl soru buydu. Paşa dosyayı neden vermişti? Kapı biraz sonra usulca açıldı. Paşa eşikte duruyordu. Elinde vodka şişesi, ötekinde de kadehler. Şişeyi sıranın üzerine bırakmadan kadehleri ağzına kadar doldurdu, birini Lukin'e uzattı. İç. Beni sarhoş mu edeceksin? Hayır, ama ihtiyacın olacak. Neden? Paşa Lukin'in yüzünü inceledi. Görüp okudukların içinde tanıdık bir şeye rastladın mı? Nasıl tanıdık? Paşa gözlerini kaçırmadı. Dosyadaki bilgilerin bir bulmacanın parçaları gibi bir araya gelmesinden söz ediyorum. Lukin şaşkınlıkla hayır anlamında başını salladı. Maalesef yine anlayamadım. Paşa karşısındaki sıraya oturdu, kadehini yanına bırakıp içini çekti. Dosyada Slenski'nin ailesiyle ilgili hiçbir şey dikkatini çekmedi mi? Tuhaf bulduğun bir şey yok mu? Onlar kimdi? Onlara ne oldu? Onun annesiyle babasına yapılanlar temizlik sırasında milyonlarca insanın da başından geçti. Benim anlamadığım Slenski'nin hayatta kalmayı nasıl başardı? Dosyaya göre bütün ailenin ölmüş olması lazım. Paşa usulca hayır anlamında başını salladı. Benim söylediğim bu değil Yuri. Sana Stalin hakkında bir şey hatırlatayım. KGB'de herkesin bildiği bir şey. Stalin'in kötü içgüdüsü onu çok kişisel cezalardan zevk almaya itiyor. Özellikle 30'lu yılların temizliği sırasında bu daha da iyi anlaşıldı. Stalin'in kurbanlarının çocukları 12 yaşından büyükse onlar da öldürülüyordu. Daha küçük olanlar KGB denetimindeki yetimhanelere gönderiliyorlardı. Erkeklerden çoğu büyüdüklerinde KGB'ye alındı. Böylece ailelerin hiç de istemediği insanlar oldular. Stalin'e bağlı, partinin kılıcı ve kalkanı, gizli polis üyesi oldular. Kısacası anne ve babalarını öldüren adamlar gibi biri oldular. Stalin bundan vahşi bir keyif aldı. Durdu. Gördün mü? Bu Amerika'yı bulup öldürmen için yeni bir neden. Sen bunu daha anlamadın. Bu sayfanın, fotoğrafın, kurtun dosyasında bulunmamasının nedeni de bu. Neden? Paşa'nın yüzü kaygılıydı. Anlaşılan Stalin Beria'ya bunları sana göstermemesini söyledi. Çünkü görmüş olsaydın onun sapık oyununu hemen anlayacaktın. Senin Slenski'yi kıstırıp öldürmek için seçilmenin Stalin'in fikri olduğuna en ufak bir kuşkum yok. Bunda onu eğlendiren sapıkça bir şeyler var. İyi bir düşün Yuri. Sen de benim gibi yetimdin. Benim ailemin başına gelenler Slenski'nin annesiyle babasının da başından geçmiş olabilir. Yetimhaneye gönderilmeden önceki hayatını düşün. Hatırlamaya çalış. Aileni hatırlamaya çalış. Ben hatırlamıyorum. İstersen hatırlarsın. Geçmişle ilgili her şeyi hafızandan kazımaya çalıştın. Yetimhanede sana da öğrettiler bunu. Aynı benim gibi değil mi? Paşa ceketinin cebinden yeni bir fotoğrafla ikinci bir kağıt çıkardı. Fotoğrafı uzattı. Bu da Slenski'nin dosyasındaydı. Öldürülen çiftin çocukları. Kağıdı havaya kaldırdı. Bu da eksik olan ikinci sayfa. Çocukların öldürülme emrinin son anda geri alındığını söylüyor. Moskova'da bir yetimhaneye gönderilmeleri istendiği anlatılıyor. Çocuklardan ikisinin, bir oğlan ile kızın, sonradan isimlerinin değiştirildiği yazılı. İsimlerden birini iyi biliyorsun. Resme bak Yuri, dikkatle bak. Lukin fotoğrafa baktı. İki küçük oğlanla sarı saçlı küçücük bir kız. Buğday başaklarının ortasında durmuş, gülerek fotoğraf makinesine bakarlarken içlerinden en büyüğü, ortada duranı Silenski olmalı, Silenski'nin çocukluğu. Kollarını koruyucu bir tavırla kardeşlerinin omzuna atmış. Resimdeki diğer iki yüz birden Lukin'i yerinden sıçrattı. Melek yüzlü kız en fazla 4 ya da 5 yaşında olmalıydı. İkinci oğlana gelince yüzü birden ürkütücü olacak kadar tanıdık göründü. Lukin içinden bir elektrik akımı geçtiğini hissetti, gözlerini kaldırdı. Paşa, küçük kızın adı Katya'ydı, dedi. Senin kız kardeşin. Resimdeki çift annenle baban, sağdaki çocuk sensin. Petya Stefanovic, Yuri Lukin olmadan önceki gerçek adın. O sırada 7 yaşındaydın. Lukin'in yüzü bembeyazdı, vücudu uyuşmuş, paşaya bakarken yüzünde tek bir kas bile oynamıyordu. Alex Silenski senin abin, dedi paşa. Ayrım sonu, sayfa 575.